Ayrım 4 Cehennem Kapısı Jack Higgins Sayfa 58 6. Bölüm İki kişi olduklarını kasabanın eski meydanında geçtikleri dar sokakların duvarlarında yankılanan ayak seslerinden anlıyordu. İlk olarak konuşan adamın boğuk sesi ara sıra sağa ya da sola dönmesini söyleyerek sessizliği bozuyordu. Ama onun dışında aralarında herhangi bir konuşma olmuyordu ve oldukça geriden geliyorlardı. 15 dakika sonra limanın rıhtımdan çok uzak bir bölümünde deniz kenarına çıktılar. Birkaç katlı bir ev gecenin karanlığında yükseliyordu. Yanında yüzer iskeleye inen taş merdivenler vardı. İskeleye eski bir denizci devriye teknesi bağlanmıştı. Yıpranmış ve ihmal edilmiş teknenin boyaları soyuluyordu. Kıç tarafında Stromboli Taranto adı adeta silinmişti. Tek bir lambanın ışığı altında iskele terk edilmiş görünüyordu ve kendisine yardım edecek kimse yoktu. Yavaşça dönüp iki adama baktı. Birinin ufak tefek oluşu dışında belirgin bir özelliği yoktu. Kalın bir kazak giymiş, örgü kasketini gözlerinin üstüne kadar indirmişti. Diğeri ise çok farklıydı. İri yarı, tehlikeli görünüşlü adamın iyi bir tıraşa ihtiyacı vardı. Yaralı, vahşi bir yüzü, kısacık kesilmiş saçları vardı. Denizci gocuğu ve çizmeleri giymişti. Dudaklarının arasına bir sigara yerleştirip kibriti duvara sürttü.
''Aşağıya bak Şavas, aşağıya iniyoruz.''
Şavas merdivenleri ağır ağır indi. İskeleye vardığında ufak tefek adam yanından geçip iskelenin diğer ucuna giden yolu gösterdi. Orada duvarın içindeki bir kapıyı açtı. Birkaç basamak karanlıkta yükseliyordu. Şavas peşinde iri yarı adamla içeri girdi. Taş bir sağanlığa varınca ufak tefek adam bir başka kapıyı açarak başı ile içeriği işaret etti. Şavas onun yanından geçip eşiğin hemen içinde durdu. Oda tahta masa ve birkaç sandalye ile sade bir şekilde döşenmişti. Demirden dar bir karyola duvarlardan birine dayanmıştı. Masada oturmuş mektup yazan ufak tefek esmer adamın üzerinde mavi keten bir takım elbise vardı. Bronz teni ve ince sakalıyla İspanyol şövalyeleri de benziyordu. Şavas elleri cebinde birkaç adım ileride durdu. Küçük siyah parlak gözler onu görebileceği bir konuma geldi. Adam yan dönüp gülümsedi.
''Bay Şavas, ne büyük bir zevk efendim.''
İngilizcesi hızlı ve kesindi, neredeyse hiç aksanı yoktu. Şavas ondan hoşlanmadığına karar verdi. Gözleri nazik, kuşa benzer ifadesine rağmen soğuk ve acımasızdı. Bir katilin gözleriydi bunlar.
Bütün bunları biraz sıkıcı bulmaya başladım.
Ufak tefek adam gülümsedi. O halde durumu biraz daha ilginç hale getirmeliyiz. 10.000 dolar kazanmaya ne dersiniz? Masanın diğer ucunda üzerinde birkaç şişe ve birkaç kadeh olan bir tepsi vardı. Şavas sakin bir şekilde tepsiye doğru giderken kapıdaki iri yarı adamın belli belirsiz hareketini fark etti. Şişelerden biri en sevdiği vodka olan Smirnoff'tu. Kadehini yarıya kadar doldurup rahat bir tavırla pencereye kadar gitti. Vodkasını yudumlarken 4 metre aşağıdaki limana bakıp soldaki siste ana hatları belli belirsiz görünen Stromboli'nin konumunu değerlendirdi.
Diye sordu ufak tefek adam. Şavas döndü. Tiran'da işler nasıl bugünlerde?
Adam gülümsedi.
Çok zekice ama 5 yıldır Tiran'ı görmedim. Mevcut rejimle ufak bir görüş ayrılığımız var.
Beyaz bir kart çıkarıp karşıya fırlattı.
Kartım bayım. Adım Adem Kapo, Taranto'daki Alp Turist Acentesiyim. Yani başka şeylerin yanı sıra.
Kapo sigara tabakasından bir sigara çıkarıp bir ağızlığa yerleştirdi.
Beni bir komisyoncu olarak değerlendirebilirsin. İnsanlar bana gereksinimleriyle gelirler, ben de onları tatmin etmeye çalışırım.
Ücret karşılığında mı?
Elbette. Sigara tabakasını uzattı. Sigara?
Şavas bir tane aldı.
10.000 dolar, bu çok para. İlgileneceğimi düşünmenin nedeni ne? İnsanların kim olduğunu bilmek benim işimin bir parçası ve senin hakkında çok şey biliyorum dostum. Hayal bile edemeyeceğin kadar çok şey. Senin gibi adamlar en yüksek ücreti verene satılan silahlar gibisinizdir. Patronları meğer onları kısa bir süre önce Kuzey Arnavutluk'taki Buena Nehri'ndeki bataklıkta batan bir teknenin yerine götürürseniz bu parayı avans olarak vermeye hazır, ilgileniyor musunuz?
Neden söz ettiğini bilirsem ilgilenebilirim.
Signora Minetti'nin size ayrıntıları verdiğine eminim. Haydi Bay Şavaz, İngiliz melodramlarında söyledikleri gibi her şey ortada. Müşterilerimin bana verdiği bilgiye göre paha biçilmez değer taşıyan kutsal bir emaneti ülkeden kaçırma girişiminden hemen sonra Marco Minetti adındaki bir İtalyan vatandaşının cesedi Buena'nın ağzındaki çamur yığınında bulunmuş.
Deme ya, dedi Şavaz. Kapı sözünün kesilmesini aldırmadı.
Birkaç saat içinde teknesi Buena bataklığında ortadan kaybolmuştu. Daha sonra bir rahip ve iki adam Tama kentinde Sigurmi tarafından gözaltına alındılar. Görünüşe göre rahip sonuna kadar inatçılık etmiş. Kötü bir alışkanlık tabii ama iki adam konuşmuş. Minetti'nin ablasının ve Ramiz adındaki bir Arnavut göçmenin adını vermişler. Onların izini bulmak için çok iyi olduğunu itiraf etmem gereken bir ücret önerildi bana.
Peki kabul ettin mi?
Ramiz'i haftalardır izliyor, harekete geçmesini bekliyorduk. İnanılmaz olmasına rağmen oraya tekrar gitmeye kalktı. Anlarsın ya, bir entelektüeldi. Hayatta bir görevleri olduğunu hisseden o sinir bozucu insanlardan biri.
Geçmiş zamanda kalmış gibi söz ediyorsun ondan.
Evet, gerçekten çok üzücü.
Kapı samimi bir şekilde etkilenmiş gibi görünüyordu.
Bu akşam erken saatlerde onunla biraz sohbet etmeye karar verdim. Hacı ve Taşko onu buraya getirirken bir mücadele olmuş. Sahil duvarından düşüp boynunu kırmış.
Ne kadar üzücü bir kaza.
Elbette ve bu hiç de gerekli değildi. İnsanın amacının kolaylıkla yanlış anlaşılabilmesi çok şaşırtıcı. Korkarım Signora Minetti ile bağlantı kurma girişimimiz de büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı.
Bu da sizi benimle karşı karşıya getirdi.
Signora Minetti'nin yardıma ihtiyacı olduğu sırada İngiliz gizli servisinden Bay Paul Shavas'ın orada bulunuşunun bir tesadüf olamayacağının düşünen birini suçlamak mümkün değil.
Shavas vodka şişesine uzanıp kadehini biraz daha doldurdu. Hala neden söz ettiğini bilmediğimi söylesem ne dersin?
İsrar ederseniz bana başka seçenek bırakmazsınız. Signora'ya tekrar başvurmak zorunda kalırım ki bu beni çok üzer.
Kapı içini çekti.
Öte yandan kadınlarla uğraşmak çok daha kolaydır. Sence de öyle değil mi Taşko?
İri adam yüzünde neşeden eser olmayan bir gülümsemeyle masanın ucuna geldi. Şavas düşünceli bir şekilde başını salladı.
Nedense böyle söyleyeceğini biliyordum.
Birden vodka şişesini kapıp Taşko'nun kafasına indirdi. Şişe parçalara ayrılıp başı kanlar içinde kalırken Arnavut keskin bir çığlık attı. Şavas masayı ters çevirip kapoyu sandalyesiyle birlikte sırt üstü yere indirdi. Hacı sağ elinde bıçakla koşmaya başlamıştı bile. Bıçak havaya kalkarken Şavas tek koluyla darbeyi savuşturup adamı sol bileğinden yakaladı, aniden çekerek duvara yapıştırdı. Yüzünün yan tarafından kanlar süzülen Taşko ayağa kalkmıştı bile. Korkunç bir yumruk savurdu ama Şavas kolunun altına dalıp kapıya koştu. Kapo ayağını uzatıp çelme takınca Şavas olanca ağırlığıyla yere düştü. Taşko hızla hareket edip kaburgalarını ve yüzünü tekmeledi. Şavas yana kayıp darbelerin büyük bölümünden kurtuldu, ayağa kalktı. Ters dönmüş masanın üstünden atlayarak bir sandalyeyi yakaladı, iki eliyle kaldırarak olanca gücüyle cama fırlattı. Çerçevenin kurumuş ve eskimiş çerçevesi kolayca parçalandı ve cam paramparça oldu. Kapo'nun uyaran çığlığının ve Taşko'nun ileriye doğru atıldığının farkındaydı. Elini savurup iri adamın yüzüne bir darbe indirdi. Pencerenin kenarına tırmanıp karanlığa atladı. Hava kükreyerek kulaklarının yanından geçerken sis etrafına üşüşüyor gibiydi. Şiddetli bir çarpmayla suya girip derinlere daldı. Yüzeye çıktığında karanlık eve parçalanmış çerçeveden süzülen ışığa baktı. Kaponun çığlığı aşağıya ulaştığında sağ tarafta sisin içinde belli belirsiz görünen Stromboli'den bir cevap geldi.
Bu durumdan kurtulmanın mantıklı tek bir yolu vardı. Şavas da o yolu seçti. Dönüp iskeleden uzağa, karşı taraftaki rıhtıma doğru yüzmeye başladı. Mesafe çeyrek mil kadar olmalıydı, bunu biliyordu. Büyük bir mesafe değildi bu ve su da sıcaktı. Acele etmeden ağır ağır yüzerken arkasındaki sesler hafifliyordu. Az sonra tek başınaydı. Her şey uzaklaşmış görünüyordu. Garip bir şekilde sakin ve huzurlu olduğunu hissetti. Zamanın bir anlamı yok gibiydi. Ve mendireye yakın bir yere demirlemiş balıkçı teknelerinin ışıkları çok kısa sürede görünmüştü. Teknelerin arasından yüzerek mendireye giden merdivenlerin sahanlığına çıktı. Orada bir iki dakika oturup soluklandıktan sonra hızla kalkıp mendirek boyunca sahil duvarına doğru koşmaya başladı. En önemli ihtiyacı giysilerini değiştirmekti. Sisin içinden oteline doğru koştu. Ondan sonra Tabu'da Orsini'yi ziyaret edecek, belki Adem Kapo ve haydutlarıyla bir rövanş maçı yapacaklardı. Ama Stromboli'nin yola çıkmaya çoktan hazırlandığına emindi. Otelin girişindeki elektrikli tabela gecenin içinde olduğundan daha büyük görünüyordu. Kapıyı açıp içeri girdi. Banko boştu, görev başında kimse yoktu. Merdivenleri ikişer ikişer çıkarak koridora döndü. Odanın kapısı açıktı, lambriler parçalanmıştı ve ışık hala yanıyordu. Bir sandalye odanın ortasında yan yatmıştı. Yatağın kenarındaki battaniye bir mücadele olmuş gibi dağınıktı. İçinde büyük bir boşlukla bir an öylece durduktan sonra dönüp hızla aşağıya koştu. Kapıya giderken Banko'nun arkasından çıkmış ayağı görüp hafif bir çığlık koyuverdi. Banko'nun üstünden baktığında yaşlı otel katibinin kır saçlarının arkasındaki kanlı yüzü koyun yattığını gördü. 7. Bölüm. Şavas, Orsini ve Carlo eski Ford kamyonetle geldiklerinde yüzer iskele boştu. İri yarı İtalyan arabayı durdurdu, yere atlayıp merdivenlerin tepesine gitti. Dönüp başını salladı.
Zaman kaybediyoruz Paul, ama yine de evi kontrol edelim.
Sessizce merdivenlerden inip kapıya geldiler. Kapı zorlanmadan açıldı. Şavas, Orsini'nin kendisine verdiği otomatik koltla ilk önce yukarı çıktı. Kapo'nun kendisiyle konuştuğu odanın kapısı hafifçe aralıktı. Karanlık sahanlığı ışık sızıyordu. Şavas kapıyı tekmeleyerek açtı ve bekledi ama bir karşılık gelmedi. Otomatiği hazır tutarak hızla içeri indi. Parçalanmış şişeden sızan vodka kanla karışmıştı. Masa hala yan yatıyordu. Sis kırık camdan içeri süzülüyordu. Orsini yerdeki camları ezerek pencerenin önüne gitti, dışarı baktı. Yüzünde bir saygı ifadesiyle geri döndü.
Oldukça yüksek bir yer.
Pek fazla seçeneğim yoktu. Şimdi ne yapıyoruz? İtalyan omuz silkti.
Tabuya geri döneceğiz. Belki yaşlı Gilberto şimdiye kadar bir şey hatırlamıştır.
Ona güvenemem, dedi Şavaz.
O halde başka bir şey düşünmemiz lazım.
Kamyonete döndüler. Carlo boş caddelerden Tabu'ya geri döndü. Kamyonet dururken Şavas saatine baktı. 2:30'du. Yere atlayıp iki İtalyanı takip etti. Ara sokaktaki yan kapıdan içeri girdi. Barda hala birkaç kişi vardı. Koridorda ilerlerken barmen köşeden baktı.
Roma telefonda, kapatıyorlar.
Bir odan beni arıyor olmalılar, dedi Şavas Orsini'ye. Bakalım Kapo hakkında ne söyleyecekler.
Gilberto ile tekrar konuşacağım, dedi Orsini. Aklı başına gelmiş olabilir.
Şavas barın arkasındaki küçük ofiste telefonu açtı. Telefondaki adam elçilikteki gece nöbetçi olan görevliydi. Önemli biri değildi. Yalnızca dosyalarını, ne için olduğunu ve onları etkin bir şekilde nasıl kullanacağını bilen güvenilir bir memurdu. Şavas'ın zaten bilmediği bir şey yoktu Kapo hakkında. Adamın kendisi hakkında söylediği her şey inanılmaz biçimde doğruydu. Bir keresinde Arnavutluk İçişleri Bakanlığı'nda yüksek düzeyde bir görev almıştı. 1958'de Enver Hoca'nın ilk sürgünleri sırasında görevinden alınmıştı. Siyasi mülteci olarak İtalya'ya girmesine izin verilmişti ve o zamandan beri Taranto'da yaşayıp ithalat ihracat temsilcisi olarak hayatını kazanıyordu. Büyük olasılıkla herhangi bir Arnavut bir yabancıya tercih edildiği için Alp Turist 1963'te onu Taranto acentesi olarak atamıştı. O yıl İtalyan askeri istihbaratının yaptığı resmi bir soruşturma bu atamanın herhangi bir kötü yanını göstermemişti. Şavas görevliye teşekkür etti. Hayır, önemli bir şey değildi. Yalnızca Matano da Capo'ya rastlamıştı ve onu incelemenin önemli olabileceğini düşünmüştü. Roma'daki küçük ofisinde oturan hattın karşısındaki görevli kaşlarını hafifçe çatarak telefonu kapattı. Neredeyse hemen o anda ahizeyi tekrar kaldırarak özel hattan Londra'daki büro merkezini aradı. Önemli olmayabilirdi ama Şavas üst düzeyde bir görevliydi. Örgütteki herkes biliyordu bunu. Eğer tesadüf eseri bir şeyin peşindeyse ve şef bu konuda bir şey bilmiyorsa kelleler gitmeye başlayabilirdi. Ve nöbetçi görevli onlardan biri olma niyetinde değildi. 5 dakika sonra masasındaki telefon çaldı. Ahizeyi hemen kaldırdı.
Alo, efendim?
Evet, doğru. Önemli bir şey olmayabilir ama bilmek isteyebilirsiniz diye düşündüm. Az önce Matano'dan Paul Şavas'tan bir telefon aldım. Konyak genzine kaçınca yaşlı Gilberto öksürüp alaycı bir şekilde Orsini'ye baktı.
Yaşlanıyor olmalıyım Giulio, hiçbir şey duymadım. Carlo genç bayanı getirdikten 20 dakika kadar sonraydı. Kitap okuyordum ki birden ışıklar gitti.
Yaralı yumruğunu kaldırdı.
Yaşlı olabilirim ama her kimse o serseriyle 5 dakika geçirmek isterdim.
Orsini sırıtıp omuzunu sıvazladı. Onu öldürürdün Gilberto. Yaşlı adamı omuzlarında battaniyeyle ateşin karşısında bırakıp koridora çıktılar.
Zamanında iyi bir ağır sikletti dedi Orsini. Beyni elden gitmeden bırakmayı bilen mantıklı biriydi. Roma'dan bir şey çıktı mı?
Şavas başını salladı. Capo'nun kendisi hakkında söylediği her şey doğruymuş. Taranto'daki Alp Turist acentesi. Tiran'da yanlış şeyi birden fazla söyleyen eski bir parti adamı. İtalyan istihbaratına göre zararsızmış ki İtalyan istihbaratı genellikle söylediklerinde haklıdır.
MI5'te Fuh hakkında aynı şeyi söylemişti. Bak şimdi ne haldeler dedi Orsini.
Kimse mükemmel değildir ve iyi bir ajan karşıdakinin gözlerine iyi bir perde çekmeyi bilir.
Bu da bizi bir yere götürmüyor dedi Şavas. Önemli olan şu ki Francesca Minetti'yi de alarak gittiler.
Barın arkasındaki ofise girdiler. Orsini bir şişe viskiyle 3 bardak çıkardı. Düşünceli bir yüzle bardakları doldurdu.
Kızı her kim aldıysa Capo ve adamları olamaz. Zaman faktörü buna izin vermiyor. Mendirek'te kıza daha önce saldıran adamlar. Onlar hakkında bir şeyler söyleyebilir misin?
İkinci adamın bıçağını bana saplamaya çalışırken kullandığı dile bakarak İtalyan olduğunu söyleyebilirim dedi Şavas. Taranto'nun kenar mahallelerinden.
Onun hakkında ilgini çeken başka bir şey var mı?
Koyu renk sakalı, yüzünde de kötü yara izleri vardı. Sağ gözüne doğru uzanan kanca biçiminde bir yara.
Orsini bir kahkaha atıp omzuna bir şaplak indirdi.
Ama dostum Paul, bu harika.
Yani onu tanıyor musun?
Tanımak mı? Orsini Carlo'ya döndü. Ona sevgili dostumuz Toto'yu anlat.
Vacelli adında bir adam için çalışıyor dedi Carlo. Çok kötü biridir. Birkaç balıkçı teknesi çalıştırır. Arnavutlukla ticaret yapar. Eski meydanda bir genel evi ve kafeteryası var. Şiddetle yere tükürdü. Bir domuzdur.
Kızı getirmesi için Capo Vacelli'yi tutmuşa benziyor dedi Orsini. Doğanın tam ona göre biçtiği bir görev. Ne yazık ki sen olay yerine gelip işlerini berbat ettin.
Ama bu Capo'nun kişisel görüşme için neden beni alma zahmetine girdiğini açıklamıyor.
Büyük olasılıkla bir anlaşma yapabileceğini düşündü. Sen kaçtın ve o da aceleyle kaçmak zorunda kaldı. Başka seçeneği yoktu.
Ve bu arada Vacelli ve adamları kızı kaçırırlar öyle mi?
Orsini başıyla onayladı. Ve Capo adamlar onunla bağlantı kuramadan kaçmak zorunda kaldı.
Yani sence kız hala Vacelli'nin elinde mi?
Orsini masasının çekmecesini açıp bir Luger çıkardı. Cebine attı. Gülümseyince büyük çirkin suratı biraz değişti.
Haydi gidip öğrenelim.
Vacelli'nin yeri eski kasabada merkezine giden bir sokağın köşesinden limana bakıyordu. Tabelada yalnızca kafe yazılıydı. İçeride birisi gitar çalıyordu. Kamyoneti girişe park ettiler. Orsini alt kata inerken diğerleri içeri girdiler. Boncuklardan yapılma perdenin gerisindeki bardan mırıltılar yükseliyordu. Gitarist girişin hemen yanında oturuyordu. Sandalyesi duvara dayalıydı. Koyu renk kıvırcık saçlı genç bir adamdı. Ekose gömleğinin kollarını kıvırıp kaslarını ortaya çıkarmıştı. Orsini perdeyi çekip giriş boyunca uzanmış bacaklara baktı. Gitarist kıpırdamak için herhangi bir çaba göstermeyince Orsini altındaki sandalyeyi çekti. Ani gürültü odada şaşkın bir sessizliğe neden oldu. Dar, mermer üstlü barın arkasındaki duvarda şişeler sıralanmıştı. Etrafına masalar ve sandalyeler yerleştirilmişti. Zemin taştan, duvarlar beyaz badanalıydı. Çoğu erkek olan bir düzine kadar müşteri vardı içeride. Gitarist elinde bir bıçakla hemen ayağa kalktı ama Carlo daha hızlıydı. Adamın bileğini yakalayıp acımasızca büktü. Genç bir çığlık atarak bıçağı bıraktı. Gözlerinde acı gözyaşlarıyla duvara doğru geriledi. Orsini başını salladı. ''Bu ülkenin gençlerine ne olduğunu Tanrı bilir. Hiç terbiye kalmamış.'' Dönüp diğer müşterilere şöyle bir baktı. Toto dedikleri yaralı yüzlü sakallı duvarın yanındaki masada oturuyordu. Bir kolu askıdaydı. Orsini sırıttı. ''Hey Toto, pek iyi görünmüyorsun. Vaccelli nerede?'' Taşın üzerinde sürünen çizmenin sesi duyuldu. Ardından hırçın bir ses kükredi. ''Ne istiyorsun?'' Vaccelli birinci kata çıkan merdivenlerin tepesinde duruyordu. Yapısı Primo Carnera'ya benziyordu. Son derece iri yarı olan adamın mermi biçimindeki kafası vücuduna göre çok küçük kalıyordu. ''Merhaba seni hayvan!'' diye bağırdı Orsini neşeyle. ''Minetti kızı için geldik.'' Vaccelli'nin vahşi yüzü öfkeyle kızardı. Öfkesine büyük güçlükle hakim olduğu belliydi. ''Neden söz ettiğini bilmiyorum.'' ''Ne yazık.'' Orsini en yakındaki sandalyeyi kapıp barın arkasındaki raflara fırlattı. Aynayı kırıp birkaç şişe devirdi. ''Bunun bir yararı olur mu?'' Vaccelli öfkeyle umurdanarak merdivenlerden aşağıya koştu. Orsini yakındaki bir masadan dolu bir Chianti şişesi alarak yana kaydı, sendeleyerek yanından geçen Vaccelli'nin kafasına indirdi. Vaccelli dizlerinin üstüne çökünce Orsini bir sandalye kaparak geniş omuzlara indirdi. Vaccelli inleyerek çöktü. Orsini sandalyeyi parçalara ayrılana kadar indirmeye devam etti. Sonra bir kenara fırlatıp bekledi. Vaccelli ağır ağır ve acıyla bara tutunarak ayağa kalktı. Orada bir süre sallandıktan sonra kan yüzünden kırmızı bir perde gibi süzülürken bodoslama üzerine atıldı. Orsini yana kayıp önünden geçen Vaccelli'nin böbreklerine bir yumruk indirdi. Vaccelli bir çığlık atıp yüzüstü yere çöktü. Kendini zorlayarak kalkmaya çalıştı ama bu bir işe yaramadı. Soluğunu bırakarak hareketsiz kaldı. ''Başka isteyen var mı?'' diye sordu Orsini. Kimse kıpırdamayınca Carlo'ya döndü. ''Buradakileri gözle, işimiz uzun sürmez.'' Şavas onun peşinden merdivenlerden yukarı çıktı. Çam yarması İtalyan bir perdeyi aralayıp dar bir koridorda ilerlemeye başladı. Ucuz naylon bir sabahlık giymiş olan genç bir kadın ağzında bir sigarayla kapı eşiğinden uzandı. ''Hey Giulio, o sersemi öldürdün mü?'' ''Neredeyse,'' sırıttı. ''Bir süre aktif olamayacak. Bu da sana eşyalarını toplayıp kaçman için yeterli zamanı verir.'' ''Bu gece buraya bir kız getirildi. Nerede olduğu konusunda bir fikrin var mı?''
''Sondaki odada. Sen geldiğinde yeni içeri giriyorlardı. Vaccelli'nin o kız için iyi şeyler düşündüğünü sanmıyorum.''
''Teşekkürler carissima.'' Orsini kızı hafifçe yanağından öptü. ''Eve, annenin yanına git.''
Şavas ondan önce odaya girmişti bile ama kapı kilitliydi. ''Francesca, Ben Paul!'' diye seslendi. İçeride ani bir hareket oldu ve Francesca'nın sesi duyuldu.
''Kapı dışarıdan kilitli.''
Orsini geri çekilip tek ayağını kaldırdı. İki kez kilidin üstüne indirdi. Büyük bir gürültü oldu ve kapı kıymıklar fırlatarak menteşeleri üzerinde bel verdi. Son bir tekmeyle duvara yapıştı. Francesca Minetti bembeyaz bir yüzle ayakta duruyordu. Üzerinde hala Şavas'ın eski kazağı vardı ve 15 yaşında küçük bir kıza benziyordu. Şavas İtalya'nın dişlerinin arasında tıslayan soluğu da duyabiliyordu. Orsini hemen ileri atıldı. Sesi garip biçimde yumuşak ve rahatlatıcıydı. Ürkmüş çocuğuna güven vermeye çalışan bir baba gibi.
''Geçti Kara, artık korkacak bir şey yok.''
Francesca onun elini tuttu.
Orsini'nin çirkin, yaralı yüzüne bakıp gülümsemeye çalıştı. Sonra da titremeye başladı. Dönüp sendeleyerek enkaz halindeki kapıya gidip Şavas'ın kollarına atıldı.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 72.